Podcast dinle.
Hocam hoş geldiniz.
Kadın doğumcu böyle olmaz. Ya böyle işte... olur da pek göstermeyiniz. Bizde böyle ezoterik kendi içinde doğumhanede olan şey sadece doğumhanede kalır. Biz biliriz, biz konuşuruz.
Gizli bilgi yok, tamam. Ona yani girmeyeceğim o zaman.
Dışarıdan çok farklı görünür kadın doğumcular. Geneli, ekseri. Hani nasıl ya, ben hiç böyle bir kadın doğumcu görmedim diyebilir yani seyredenler. O yüzden
gerçekten mi?
Genelde benim gibi olur ama kadın doğumcular. Yani biz doktor odasında, doğumhanedeki doktor odasında böyle sohbet ederken ağırlığı ekseriye benim gibi yani. Ama pek dışarıya bunu yansıtmayız. Çünkü çok çok çok mahrem bir konu kadın doğum.
O zaman çok başlıyorum özel. Mahrem hocam.
Yani mahrem gerçekten. Bir kere cinsiyetçi. Yani rahim, yumurtalık, vajina, vulva bu konuyla ilgili. Sadece bu bölgeyle ilgili bir uzmanlık. Tıpta başka bu kadar cinsiyetçi bir branş yok yani.
Doğru.
Sadece kadın doğumda var bu cinsiyetçilik. Ben hakikaten 20 yıldır şu COVID döneminde bir görevlendirme oldu. Polikliniğe gittim servise de ama... Onun dışında 20 yıldır erkek hasta ellemedim yani. Erkek hasta görmedim. Öyle.
Hocam o zaman şöyle diyeyim. Kadın doğumcusunuz. Hani tanımayanlar olabilir diye bilerekten evet. Şey yapıyorum.
Ben kadın... düz kadın doğumcum yani, bildiğin normal kadın doğumcu. Hani bir şeyleri oluyor ya, kadın doğumun üstüne iki tane yan dal imkanı var.
Son ne hocam onlar?
Oldu. Birisi onkoloji, kanser, kadın hastalıkları, kanserleri, kadın organları kanserleriyle ilgilenen jinekoloji onkoloji uzmanlığı oldu. Bir de perinatoloji, riskli gebelikler, fetal anomali yani bebekte anormallik, annede diğer sistemik hastalıklar, işte tansiyondur, dantutta böbrek yetmezliği vesaire gibi. Yani böyle bir risk olduğunda, gebeliğe dair bir risk olduğunda o konuyla ilgilenen kadın doğumcu var. Bir de yani 6 yıl tıp fakültesi, üstüne 4 yıl ihtisas, üstüne de 4 yıl yan dal uzmanlığı yapıyorsun. 3 mü? 3 olabilir. Üç
galiba. Yani uzun bir yol.
Ben yapmadığım için yan dalı. Ben yan dal yapmadım. Ben yan dal yapmadım. Uzmanlığımı alalı 10 yıl oldu. 11. yılım bitmek üzere. 11 yıl oldu. Evet. Uzman alalı 11 yıl oldu. Ve ben de başka şekillerde biraz çalıştım yani. Deneyimim hani perinatoloji ve jinekoloji, onkoloji alanında ihtisaslaşmadım ama reproduktif endokrinoloji diye bir kısım var kadın doğumda ve reproduktif endokrin bir yan dal olarak ülkemizde şu an kabul görmüyor ama bütün dünyada reproduktif endokrin yani üreme ve hormon onun hormonal kısmıyla ilgili çalışan uzmanlar kadın doğumun diğer konularıyla pek ilgilenmezler. Bir de urojinekoloji var yani idrar, mesane sarkma, işte o konularla ilgilenen, üriner, idrar yolları ile ilgili sorunlarla daha çok onun cerrahisiyle ilgilenen kadın doğumcular da vardır. Urojinekolojik kadın doğumcular. Şimdi bu ikisi yani reproduktif endokrin ve urojinekoloji yan dal olarak henüz kabul edilmedi ülkemizde. Fakat böyle bir sözsüz kanun gibi bir şey var. Genelde ağırlıklı olarak reproduktif endokrin çalışanlar ya da işte urojinekoloji çalışanlar kadın doğumun diğer işlerini pek yapmazlar. Ben de aslında bu 11 yılın işte zaruri olarak başka şeyler yaptığım kısım hariç bir 6-7 yılını sadece reproduktif endokrinde geçirdim. Dolayısıyla üreme sağlığı üzerine esas çalıştım diyebilirim. Üreme sağlığı, bu hani çocuk istiyoruz olmuyor, tüp bebek, aşılama filan belki duymuşsunuzdur. Üreme sağlığı, üremenin korunması, üremenin endokrinolojisi. Endokrinoloji işin içine girince biraz daha böyle ergenlik dönemi, adolesan sağlığı ve menopoz da giriyor. Yani böyle bir kadının bioseks olarak yani atanmış cinsiyeti ve biyolojik cinsiyeti kadın olan, atanmış cinsiyetiyle bizim bir işimiz yok da yani biyolojik cinsiyeti kadın olan bireyin sıfırdan mezara kadar olan hastalıklarıyla ilgili bir ilgi alanımız var reproduktif endokrinologlar olarak. Ben ağırlıklı olarak bu konuda çalıştım ama dediğim gibi ülkemizde bu konu bir yan dal değil şu anda. Bir sertifikasyon programı var. Ben de yani tüp bebek sertifikası sahibi bir kadın doğumcuyum. Onun dışında düz kadın doğumcuyum yani.
Ya şimdi hocam şunu soracağım.
Bir kadın doğum uzmanı ne yapıyorsa o işi yapıyor.
Doktor olmak için tabii ki tıp fakültesini kazanmak lazım. Kadın doğumcu olmak için de sanırım TUS diye bir sınav var değil mi?
Evet, evet.
Yüksek mi puanı? Şu anda nasıl?
İdi. Ben girdiğimde ben Türkiye 98.si olarak girmiştim.
Oo, süper.
İdi. Bizim zamanımızda öyleydi. Şu anda değil. Şu anda o bayağı aşağı seviyede uzmanlık alanı olarak, tercih hı-hı. edilen uzmanlık alanı olarak. Yani günümüzde 50-55 puanla giriliyor kadın doğuma.
Peki hocam, tıp fakültesini yazarken veya kadın doğum özelinde soruyorum.
Kadın doğum
üniversite mi daha önemli bölüm mü?
Ben. Yani üniversiteyi, tıp fakültesini nereden mezun olduysan oldum. Ben kadın doğum ihtisasını alacağın yer olarak söyleyeyim. İki imkanım var kadın doğum ihtisası almak için. Ya üniversiteden alacaksın. Üniversitelerde devlet üniversitesi olabilir, vakıf üniversitesi olabilir. Ya da eğitim araştırma hastanesinden alacaksın. Bu da yine devlete bağlı, daha çok hizmete yönelik eğitim veren hastaneler. Şimdi ben eğitim araştırma hastanesinden aldım ihtisasımı. Hani üniversiteden ihtisas alan arkadaşlarla ancak beraber çalıştım. Böyle biraz indirekt olarak gördüm onların aldığı eğitimi. Çok doğrudan görmedim. İkisinin de hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. Bir kere konu ihtisassa, yani TUS sonrasıysa, bu yayını kadın doğum ya da ne istiyorsa, bir ihtisasa girecek olan, TUS'a girecek olan doktorlar seyrediyorsa eğer, ben hep fiziksel olarak çok zorlanan bölümlerde, kadın doğum gibi, genel cerrahi gibi, beyin cerrahisi gibi, kalp damar cerrahi, bunlar böyle fiziksel olarak gerçekten çok zorlandığın, seni hırpalayan bölümler. Bu tür bölümlerde hele de böyle usta çırak öğretisi çok önemliyse, yani çünkü cerrahi branşta böyle o işi yapan hocanın, uzmanın yanında böyle gidip ondan öğreniyorsun. Gerçekten böyle bir kalfa usta ilişkisi oluyor. İster istemez o bir hiyerarşiyi de getiriyor, yani hani senden küçük de olsa kıdem olarak senden ileride olan birine abi abla diyorsun. Çünkü böyle gerçekten elinden hani bir yemeği yapmayı öğrenir gibi, bir çocuğun annesinden yemek yapmayı öğrenmesi gibi bir iş öğreniyorsun orada. Bu tür bir hiyerarşi de olduğu için ben hep TUS yerlere şey diyorum. Eş kıdeminizin çok olduğu yere gidin. Yani aynı anda eş kıdem olarak biz bir TUS'ta asistanlığa başlayan gruba eş kıdem diyoruz. İşte ben Nisan 2004 TUS'uyla girdim falan. Yani bizim eş kıdemimiz Nisan 2004'lüler. Ben Eylül 2005 TUS'uyla girdim falan. Onların eş kıdemi o Nisan 2004 TUS'uyla giren ona 3 kıdem üst olmuş oluyor. Yani 3 TUS var arada. Yani bir TUS'ta ne kadar çok kişi alıyorsa bölüm, yani ben bunu kadın doğum için söylüyorum ama sadece, atıyorum kulak burun boğazda böyle olmayabilir, bilmiyorum. Ya da fizik tedavide böyle olmayabilir. Fakat kadın doğum gibi böyle ağır eğitimi olan ve hiyerarşinin de nispeten önemli olduğu yerde eş kıdeminiz ne kadar çoksa, işte biri kötü bir mobbing eşleşmesine uğrama ihtimaliniz o kadar azalır. Ya da ne bileyim, böyle bir grup terapisi oluyor eş kıdemine. Biz 20 kişi girmiştik. Benim eş kıdemim, biz 20 kişiydik. 19 tane eş kıdemim vardı. Yani birisi olmasa ötekine ağlayabiliyordum. Biliyor musun? Sabahleyin 5.30'da gelmiştim. İşte zaten hastayım. İşte pansuman yaptım da. Biliyor musun? İşte bilmem kim abla geldi de bana şöyle dedi falan. Yani böyle ağlayabileceğin biri oluyor en azından. Bu çok ruh sağlığını koruyucu bir şey. Yani o yüzden bunu çok tavsiye ediyorum. Fakat eş kıdemin çok olduğu yerler genellikle eğitim araştırma hastaneleri. Eğitim araştırma hastaneleri akademinin nispeten zayıf olduğu yerlerdir. Nispeten, ama bak yani bunu da
şey gibi algılıyorum ben dışarıdan biri olarak. Yani daha çok uygulamalı. Yani evet. Hasta gelir evet. Gibi değil mi? Mantıklı. Evet.
Yani böyle biz bazen üniversiteden gelen asistanlarla bir arada olma şansını elde ediyorduk. Şimdi söylediği şeylerin hepsini mesela okumuş, yemiş. İşte şunu Williams'ı yalamış, yutmuş, ezberlemiş. Williams'da okuduğu makat manevralarını söylüyor. İşte ortadan, bak aklıma unuttum şimdi. Az önce çalıştım, gene unuttum. Makat doğum yaptırırken yaptığım bir kesi var. O kesinin adını unuttum. Şimdi sana o kesiyi söylüyor, tamam mı? Bilmem ne kesisi attın mı hiç diye soruyor mesela sana. Sen böyle kalıyorsun. Ne kesisi? Ya da işte ne bileyim, bir Metzenbaum kullanıyor musunuz diyor. Ya da ne bileyim, bir şey. Yani bir terim söylüyor sana. Sen böyle zırt diye kalıyorsun ama iş gerçekten o makat doğumu yaptırmaya gelince ya da o manevraları yaptırmaya gelince yaptığını fark ediyorsun. Aslında aynı şeyleri teorik olarak fazla okumadan, pratikte görerek, neredeyse biz onu şey diyorduk, bir fizyonla öğreniyorsun. Yani eğitim araştırma hastanelerinde hakikaten orada bulunmak bir takım şeyleri öğrenmek için yetiyor. Çok ciddi olarak bir pratik eğitim oluyor eğitim araştırma hastanelerinde. Üniversitede bu nispeten biraz daha hani hasta sayısıyla oranlı olarak az kalıyor. Ama her ikisinde de bu eksiklikleri kapatmak mümkün. Yani eğitim araştırma hastanesinde okuyacağım arkadaş deyip de gece alıp bunu okuyursan, bak bugün makat gördüm ben bunu okuyayım dersen, ne bileyim bugün şunu yaptım ben bunun güncel ne var onu tarayayım dersen, o arayı kapatırsın. Üniversitede de hani pratiğe yönelik, yani ben kendimi doğum konusunda yeterli hissetmiyorum. Bir doğum evine gideyim de biraz daha doğum göreyim talep edersen senin hiçbir hoca önüne engel olmaz. Fakat üniversitede şöyle bir imkan da var. Sürekli böyle yayın yapan, işte ne bileyim uluslararası literatürü takip eden, seni de alıp kongreye götüren hocalarla çok daha yakın olduğun için biraz daha o akademik dünyaya çok hızlı adapte oluyorsun ve yani cerrahi nosyondan giderek söylüyorum, sütür atar gibi yani makale yazabilir hale geliyorsun üniversitede. İkisinin de iyi tarafı var, kötü tarafı var. Ama ben gene de bu kadar yıpranılan bir eğitimde olabildiğince eş kıdemin önemini tekrar belirtiyorum. Ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar iyidir o eğitim. Gerisi sizin eforunuza kalmış. Yani asistanlık eğitimi, hele de kadın doğumluk asistanlık eğitimi gerçekten yıpratıcı ve en benim diyen birinin bile hani oturup ağlayabileceği günler olan bir eğitim. Zor yani. Gerçekten zor. Sizin kendi çabanıza kalmış ama. Yani kadın doğum ama o soruyu soracaksın neyse orada anlatayım. Çok
yani. Hocam şöyle yani.
Ben kısa konuşamıyorum, sen beni kes.
Ben keseyim o zaman. Şöyle, bu mesleği niye seçtiniz? Yani
ya, çocukluktan beri istiyordum ben. Çocukluktan beri ilkokul birinci sınıfta okumayı öğrendim. Böyle otobüste geçerken Talatpaşa Bulvarı'ndan okuyorum. Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı. Ne demek anne dedim. Annem de kadın doğum uzmanı dedi. Kadın doğum uzmanı ne demek dedim. Yani doğum anlıyorum, doğum yaptırabilen kişi anlamında doğum uzmanı. Kadın ne demek yani, niye kadın doğum? Kadın hastalıkları ne demek anne? Kadınların bazı özel hastalıkları vardır. Ne, çıldırdım ben onu, kadınlara özel hastalık ne demek yani, kadına özgü. Benim onu yapmam lazım anne, ben onu yapmak için ne yapacağım dedim. Bana şey dedi, tıp fakültesine gitmen lazım dedi. Ha hadi gideyim hadi o zaman dedim. Dur dedi, bir dakika, önce ilkokulu bitireceksin, sonra ortaokul, sonra lise, ondan sonra tıp fakültesi.
Peki hocam, şunu samimi bir şekilde cevabını istiyoruz. Dünyaya tekrar gelseniz yeniden bu mesleği seçer misiniz, yoksa şarkıcı mı olursunuz mesela?
Ben seçerim. Dünyaya yine gelsem yine kadın doğumcu olurum. Çünkü şimdi evet, çocukluktan beri kadın doğum uzmanı olmak istiyorum ama bu isteğim birkaç kere revize oldu. Yani birincisi tıp fakültesine girişte revize oldu. İkincisi stajları alırken, üçüncüsü internlüğüm döneminde tekrar revize ettim ben bu isteğimi. Ve tabii her bir revizyonda farklı bir olgunluk seviyesinde farklı düşüncelerle bunu revize ettiğimi fark ettim. Yani şey demek çok kolay. Ben yani 7 yaşımdan beri kadın doğum uzmanı olmak istiyorum. Babaannemi görmüştüm. İşte köyde bir kadını doğurtuyordu. O zamandan beri onu istiyorum. Ama şimdi şu bir gerçek. Çok ataerk bir toplumda yetiştik hepimiz. Ve patriarka çok içimizde. Sen, ben, hepimiz patriarkız yani ister istemez. Ve hepimiz o toplumsal erkeklik rolünü acayip giymişiz. Erkek adam, erkek falan. Ve ben bunu bir kadın olarak kendimin de, yani kadınların, kadınlı erkekliği, o toplumsal erkeklik rolünü giydiğimizin sonradan farkına vardım. Ben yani fakültedeyken, internken en çok 25-35 yaş arası kadın hastalara bakmak, onların sıkıntılarına tercüman olmak, onları anlamaktan hoşlandığımı tekrar fark ettiğim zaman bu tabii ki yani 7 yaşından beri ben kadın doğum uzmanı olmak istiyorumla alakası olmayan bir şeydi. Ben bir kadına bir şey yapılacaksa onu yapan o erke sahip olmak istedim. Yani bu sonradan çok yani psikolojik derin yolculuklarım sırasında keşfettiğim bir şey. Yani o erk, o bir erk çünkü. Biz kadın doğumcular dışarıdan dedim ya hani gizli, öyle çok sevimli, sempatik görünmüyoruz dışarıya. Kadın doğumculardan ciddi bir nefret var. Kadın doğumcu olmak isteyen kişi mutlaka bunu er ya da geç deneyimleyecek. Öyle bir nefret var ki kadın doğumcudan. Kadın doğumcu ağzını ne söylemek için açarsa açsın, kadın doğumcu cinsiyetçi. Kadın doğumcu mizojinist. Kadın doğumcu yani ilk Twitter'a ilk girdiğim günleri hatırlıyorum. Twitter'a ilk girdiğimde o kadar çok korkup tırstım ki hemen böyle kötü doğum deneyimlerini, kötü muayene deneyimlerini yazanlar böyle ve şey, bir atıfları var insanların zihinlerinde kadın doğumcuya. Ve o atıf bende de vardı tabii ki 17 yaşımdayken. sonuçta 23 yaşında girdik bu mesleğe. 17 yaşımda da vardı, 22 yaşımda da vardı, 23 yaşımda da vardı. Bende de vardı bu şey yani. Kadın doğumcu biraz korkulan biri. Çünkü çok kötü şeyler yapıyor. Yani insan canları.
O zaman bu dezavantajlarından birisi diyebiliriz.
Evet, yani soruyla da evet, bağlıyorum. Yani dışarıdan olumsuz görünen kısımlarından birisi. Fakat bunu içeriden, kalbini içeriden fethetme gibi. Hani içeriden bunun ne olduğunu anlayınca dışarıya niye öyle göründüğünü daha iyi anladım. Yani konunun mahremiyetiyle paralel bir şey bu. Yani kadın doğum işi çok mahrem gerçekten. Bir kadının kadın doğumcusu, her kadının bir kadın doğumcusu vardır bu arada. Hep ona gider. Ağdalıcısı vardır, saç kuaförü vardır, bir de kadın doğumcusu vardır. Ve o kadın doğumcusuyla hiç kimseyle, yani eşiyle dahi konuşmadığı şeyleri konuşur o kadın doğumcusuyla. O özeldir yani, mahremdir. Ve en iyi de, yani kadın doğumcuları hep muayeneci diye böyle küçümserler, para göz olarak değerlendirirler. Kazı kazan derler kadın doğumculara, bilir misin? Kazıyoruz, kürtaj yaparken kazıyoruz, cerrahmen için kazı kazan, kazıyoruz ve kazanıyoruz. Yani hem dünyanın parasını kazanır kadın doğumcular, hem de işte bir takım ahlaksız işler yaparlar gibi böyle bir atıf var. Yani hem mesleğin içinden, yani doktorlardan, hem de dışarıdan öyle bir atıf var. Tabii ki dışarıdan öyle görünüyor Burak'cığım. İster istemez öyle görünüyor. Çünkü bu mahrem konuyu o kadınla konuşup, o kadının derdini neyse o anda çözmek için bir hekim olarak anlayışla yanaşıp ondan sonra dışarıya başka bir görüntü çiziyorsun ister istemez. Fakat çok doyumlu bir meslek. Yani dünyaya bir daha gelsem hakikaten tekrar kadın doğumcu olurum. Dedim ya sana, ben 70 puanla girdim. Türkiye 98.si olarak girdim kadın doğuma. Şimdi 55 puanlar giriyor. Gene de o zaman da böyle olsa, 40 puanla da düşse, yerlere de düşse, ben yani bir altın çamura düşmek de değerinden yitirmez. Kadın doğum çok kıymetli bir meslek. Çok doyurucu ve güzel bir meslek. Bunu Covid döneminde daha iyi anladım. Covid döneminde biz hem polikliniğe hem de yoğun bakımla rotasyona gittik. Yani yoğun bakım hekimliği, bilmiyorum, onu seven meslektaşlarım da var yani. Oradan da bir farklı doyum alıyorlar ama yani böyle ölüm çok nadiren görürüz biz Burak'cığım. Yılda bir ya da iki tane.
Tam onu diyecektim. Siz yaşam görüyorsunuz. Çok mucizevi şeyler görüyorsunuz.
Evet, size bir rahatlama. Öyle acılar çekiliyor ki o doğumhanede. Doğum olduğu anda bitiyor. Yani ve yüzlerde gülümseme, rahatlama, bebeğe dair şeyler vesaire. Bizde dediğim gibi yılda bir ya da iki tane anne ölümü olur. Olduğu zaman da biz böyle 15 gün falan böyle oturur bakarız. Yani bütün doktor odasında kimsenin ağzını bıçak açmaz. Bu Covid dönemi onu bir de bize bayağı sarsıcı oldu. Çünkü yani yılda bir iki tane gördüğümüzü günde bir tane görür hale geldik. Hepsi Covid deyip geçiyoruz ama hepsi anne ölümü yani onların. Hiç kolay şeyler değil. 30 hafta gebe, işte ne bileyim 25 hafta gebe. Gencecik gencecik kadınlar, bebek yeni doğan, yoğun bakımda bebek ölüyor, anne ölüyor vesaire. Bunlar çok zor dönemlerdi gerçekten. Fakat bu döneme özgü yani. Covid'de inşallah bir daha ömrümde bir daha böyle bir pandemi görmeyeceğimi düşünerekten. Bu sadece bu döneme özgü bir şey. Onun dışında çok mutluluk verici. Yani jinekolojik onkoloji de dahi tamamen, jinekolojik onkoloji bütün onkolojiler içerisinde en şeyi.
Şöyle bir haber gördüm Altta'da. Bilmiyorum, böyle bir çalışma
yapılmış. Okudum ben de onu. Var var. Doğum da yaptı ilk rahim nakli olan hanımlardan biri. Vallahi çok deneysel ama onu bir aman ne olacak canım rahim nakli var diye düşünmemek lazım. Deneme aşamalarında. Fakat gelecek burada. Yani tüp bebek eğitimi alıp da tüp bebek yapıp da geleceğin buralarda olacağını düşünmeyen bir hekim arkadaşım yok yani. Herkes de böyle o ne bileyim sperma alıp yumurtanın içine koyup o canlıyı annenin rahmine yerleştirip daha böyle sağlıklı bebek elde etme, böyle giderek o bilim kurgu filmlerinde var ya işte ısmarlama bebekler, ne bileyim seçilmiş ırk falan, böyle yani kadın doğumda her şey var Burak, ya sana nasıl anlatayım, ne bileyim cerrahisi de var, çok büyük cerrahileri de var, nispeten küçük cerrahileri de var, estetiği de var. Ne bileyim tamamen piyasaya hizmet veren bir piyasa hekimi olabileceğim bir şekli var ağırlıklı olarak öyle. akademik kalıp tamamen akademisyenlik yapabileceğin tarafları var. Prekliniğe dönüp, yani biyolojiye, kimyaya dönüp sadece preklinik çalışabileceğin alanları var. Tüp bebek gibi tamamen laboratuvarda kalacağın ağırlıklı olarak kısımları var. Çok yönlü yani. Bilmiyorum, ben çok yönlü bakmayı sevdiğim için böyle geliyor ama bana yani çok, ne bileyim, hakikaten kendim için başka bir şey düşünemiyorum yani. Kadın doğumcu olmaktan başka bir şey düşünemiyorum dünyaya tekrar gelsem. Ne olur bilirim. Bilmiyorum ki. Başka bir şey olmazdım herhalde.
Peki hocam.
Yani ne olursam olayım kadın doğumcuya benzerdim.
Şöyle diyelim. Şimdi ben üniversite sınavına girdim Burak Çankaya. Puanımı aldım. Tıp istiyorum ama tıptan da kadın doğumcu. Şimdi ikisini bağlayamam. Hep şimdi tıp seçeceğim. Öncelikle tıp seçecekleri ve tıptan sonra da kadın doğum seçmek isteyenler, ki bilemezler onu şu anda, farkındayım, ama ne tavsiye ediyorsunuz hocam? Tavsiyeniz nedir? Öncesinde nasıl hazırlıklar yapmalılar?
Madem böyle bunu tercih edeceksiniz, yani kaçmak mümkün değilse bundan zevk alacaksınız. Zevk almaya bakın. Yani bir kere şunu gözden geçirin. Bakayım, o burada var galiba. Arkadaşlar, kesinlikle seçiminizi yaparken bir iyi bir nedeniniz olduğundan emin olun. Neden ile başlayın, tamam mı? Bu kitabı ben çok tavsiye ediyorum. Bakın, incecik bir kitap. Ama bu kadar incecik bir kitaptan bu kadar çok etki beklemez insan. Şaşıracağınız bir etki göreceksiniz. Neden ile başlayın. Bir kere yani tıp fakültesini iyi kötü bir şekilde seçeceksin, belli. Ne hazırlık yapayım diye sorma. İşte o tatil yap. Madem tıp fakültesini kazanacaksın, tatilinin tadını çıkar. Tıp fakültesi İngilizcesiz olmaz arkadaşlar. İngilizce öğreneceksiniz. Tek söyleyebileceğim o olur. Yani tıp fakültesini kazanıyorum, belli oldu puanım. Tamam, o zaman bir ay yurt dışına gideyim, İngilizce öğreneyim. İngilizce öğreneceksiniz. Tıp fakültesinde tek kural neredeyse bu. İngilizce öğrenmeden gelmeyin. Öğrenin İngilizceyi. Kadın doğum uzmanı olacağım.
Az önce de aynı şey vardı hocam. İngilizce diye vurgu yapmıştı doktor arkadaşımız.
Ya baksana, kitaplarımın yarısı İngilizce benim.
Yani sebebi hani, bu o zaman.
Ne bileyim, şunu okuyamadan günceli takip edemezsin arkadaş yani. Bunu okumadan dünya ne konuşuyor, bunu insanlar nasıl yapıyor, onu şey yapamazsın. Böyle bir şey, herhangi bir meslek erbabı, aman sokamadım tekrar, herhangi bir meslek erbabı gibi olursun, başka bir şeyin olmaz yani. Mesleki doyumuna da yansımaz bu. Dolayısıyla İngilizce öğreneceksiniz fakülteye girenler. Kadın doğumu seçeceğim, ne yapayım? İşte nedeninizi gözden geçirin arkadaşlar. Kadın doğumu niye istiyorsun? Kadın doğumu, bu anlattığım, bu böyle anlatırken mesleki aşkım geçiyor karşıya galiba. Böyle insanların, böyle bir özelliğim var benim. Çok hoşlanarak yaptığım şeyleri insanların canını çektiriyorum. Ben elma yerken de karşımdakinin ağzı kamaşır böyle. Kadın doğumu, işte bu bebek doğumu, ne bileyim çeşitlilik yönü, işte bir kadına temas etme, dokunma. Eğer bu size zevk vermiyorsa kadın doğumcu olmayın arkadaşlar. Para kazanmak için kadın doğumcu olmayın. İşsiz kalmayayım endişesiyle kadın doğumcu olmayın. İşte ne bileyim, genel geçer meslek itibar kazanacağım, illa atanırım diye kadın doğumcu olmayın. Bunlar mutsuz kadın doğumcu olmanıza neden olur. Bunlar doğru nedenler değil. Siz mutlu olduğunuz işi seçin. Para geliyor zaten.
Yani ama hocam şöyle diyeyim.
Yapmaya çalışıyor insanlar. Olmayacağım, hayır istemiyorum, ben para istemiyorum dedikçe ben işimi sevdiğim için böyle o... Ya, geliyor ister istemez.
Müjdik hocam, insanlar hani mesleğe başlamadan nasıl mutlu olup olamayacağını bilemiyor. O kadar evet. Çok parametre var ki mesela nerede ben doktor ya da kadın doğumcu olacağım? Hangi hastane, hangi şehir? Biri gelip beni darp edecek mi? Şu anda sağlıkta şiddet hep konuşulan bir şey.
Sağlıkta şiddet ama olduğu sürece Türkiye'de mutlu hekim olmayacaktır. O bir gerçek. Fakat sağlıkta şiddet değil bizim sorunumuz. Bizim şiddet sorunumuz var. Genel bir şiddet sorunu.
O var. Bir de şu an hocam az önce konuştuk. 3000 kişiden fazla insan şu an Telegram grubu var. WhatsApp grubu gibi düşünün. Almanca çalışıyor. Almanya'ya gitmek için.
Şimdi ya ülkedeki... Almanya'da şiddet yok mu?
Buradaki yok. Şiddet şöyle, en azından adam diyor ki ben gittiğimde... Hak ettiğim değeri görüp hak ettiğim parayı kazanacağım. Şu an doktorun kazandığı para euro bazında hiçbir şey. Aldığı ürünler euro bazında. Türkiye'de gördüğü değer az onlara göre. Yani onların açısından konuşuyorum. Şu anda ciddi anlamda bir doktor tarafında da beyin göçü var. Şimdi şöyle diyelim. Ben şöyle tamamlayayım. Yurt dışında tıp okumayı tavsiye eder misiniz? Mesela az önceki arkadaş dedi ki yurt dışından tıp okuyup gelenlere pek iyi bakılmıyor bizde dendi. Mesela ben biliyorum Ukrayna'da tıp okuyan arkadaşlarım oldu, gidenler. Polonya'da da falan var ya da Almanya. Yurt dışı tıp okumayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yurt dışında hekim olarak çalışacaksanız yurt dışında tıp okuyun arkadaşlar. Yurt dışında tıp okuyup Türkiye'ye gelmeyin. Hem siz mutsuz olursunuz hem de mutsuz edersiniz çevrenizi. Yani nedeniniz neydi sizin? Türkiye'de hekimlik yapmak mı nedeniniz? Türkiye'de hekimlik yapmaksa nedeniniz, şu an gerçekten bütün Anadolu'nun her yerinde tıp fakültesi var ve ben, yani iyi ki bana tıp fakültesinin hangisi olduğu önemli mi sorusunu sormadın. Hakikaten cevap veremezdim. Çünkü şu
Sordum
anda
ya
benim
hocam, geldi ya alt bantta, görmediniz mi?
ama sana kadın doğum ihtisası açısından cevap verdim.
Ha,
Erkek
tamam.
fakültesi
Tıp
açısından
fakültesine
cevap
fark
vermedim.
ediyorum. Onu da
Ha.
söyleyeyim. Ben bir tamam.
Bence fark etmiyor. Gene kişinin hamurunda ne varsa o çıkıyor. Yani gerçekten evet, çeşitli Anadolu'nun tıp fakültelerinde mesela atıyorum kardiyoloji bölümü yok mesela. Ya da
Yok mu?
ne bileyim, bazısında yok. Bazısında onkoloji yok. Bazısında ne bileyim hiç kemik iliği nakli görmüyor. Yani öyle yetişiyor. Olabilir, bir hekim bu şekilde de yetişebilir. Ama ben Türkiye'nin en çok kadın doğum uzmanı yetiştiren eğitim kliniğinde eğitim görevlisiyim. Her yerden gelen asistanlarla çalışıyorum. Gerçekten kişinin kendisine bağlı başarılı bir hekim olup olmadığı. O yüzden yurt dışında, yani ne bileyim Hollanda'da tıp fakültesi okuyacağına git Kırıkkale'de oku. Türkiye'de doktorluk yapacaksan. Hollanda'da tıp okuyorsan Hollanda'da çalış.
Bak ben ne diyeceğim hocam? Şunu bir eleştirelim. Şimdi Groningen'deyim ben. Burada çok fazla Türk geliyor ya da buradaki doğmuş Türkler var. Gurbetçi tıp okuyorlar burada. Çok saygı duyuyorum.
Tamam.
Ama şöyle bir şey var.
Orada çalışmaya devam edecek o. Gelip burada hekimlik yapmasın işte, mutsuz
Onu
olur.
diyeceğim. Şimdi ben
Mutlu
bunu
eder,
eleştirdim
mutsuz olur.
Twitter'da. Kimisi bana linç yaptı falan ama yanlış anlaşılmış olabilir.
Twitter
Şimdi ben
linç
dedim ki
karakterimdir. Evet.
yabancı öğrenci için bir sınav var ya hocam. Hani yabancıların Türkçe bilmediğini düşünerek çok basit bir Türkçe bilgisiyle tıp bile okunabilecek. Şimdi bu gurbetçiler veya Türkmenistan yabancı. Doğruya doğru. Onlar Türkçe bilse bile onlar geliyordu. Benim arkadaşlarım da var Kazakistan falan. Türkçe öğreniyorlar, geliyorlardı. Ya adam gurbetçi, Hollanda'da yaşıyor, Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de yabancı öğrenci sınavına giriyor. Yabancı çünkü teoride buradan doğmuş, buranın vatandaşı var. Türkiye'de tıp okuyor hocam, yapıyor da dönüyor Hollanda'da doktor oluyor. Ya ben bunu anlayamadım mesela. Niye sen Hollanda'da doktor olmak yerine Hollanda can da var, vatandaşsın, Türkiye'de okuyorsun. Ben bunu yanlış buluyordum. Çünkü sen haklarını gasp ediyorsun Türkiye'deki ki insanların diye düşünüyordum. Böyle bir eleştiri yapmıştım. Siz de bunu şöyle bağladınız. Nerede çalışacaksan orada tıp oku. İşte ben de aynı şeyi söylüyorum. Hollanda'ya gelme, Türkiye'de kal o zaman. Türkiye'de tıp okumuşsun yani. Dediğiniz doğru. En azından aldığın eğitim dili belli. Gördüğün insanlar, onların hastalıkları. Az önce hoca dedi ya biz çok hasta görüyoruz. Training oluyor sizin için de. Ya Avrupa'da ben işte geçen gittim acile 3 saat bekledim. Şaka gibi kapı kilitli falan böyle. Hasta mı olmuyorlar? Biz mi çok oluyoruz bilmiyorum. Yani o yüzden tavsiyeler böyleydi hocam. Şimdi sormadığım özel sorular olacaktır. Yani izleyici diyecek ki ya bunları mı sordun falan diyecektir. O zaman geliyorsunuz arkadaşlar. 1-2 saate YouTube atılacak bu yayın bizim Gelecek Bilim'de kanalına. Şu an tercihle ilgili sadece yayınlar yapıyoruz. Çok kısa. Yorum olarak hocam yazarlar. Yine zaten Twitter'ınızda biliyorlar ama yorumları arada bir okuyun
Cuma
hocam.
günkü top şeyimizde oturumumuzda onları artık alırız o
Orada
soruları.
değil, orada değil. Kalıcı olsun diye diyorum. Orada yorum yaptıklarında siz alta yazarsınız
Ya ben
hızlıca.
yazayım. Tamam,
Olur mu?
okey.
Yani bu yayının kaydını izleyin. Sonrasında yorum gelirse
Tamam.
Müjdegül hocamıza daha özel de soru sormak isterseniz
Çok özel
sorabilirsiniz.
sormayın da.
Bu 30 dakikalık yayınımız doldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yine bana vakit ayırdınız. Kendinize iyi
Yani bu
bakın.
kadar az
Zaten yakında
konuşabildim gene. Bir
görüşürüz
dakika
hocam.
açtık. Kusura bakmayın. Öpüyorum.
Yapacak bir şey yok hocam. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.
Podcast dinle.